Tanrı yaşayan babadır. Hristiyanlar yaşayan Tanrı'ya, Baba Tanrı'ya inananlardır. Biz gözle görünmüyor ama dolayısıyla başka boş inanca inananlar gibi aslında var olmayan Tanrı'yı yaparak, tanımadığı Tanrı'yı yaparak ona tapınıyormuş falan değiliz. Biz yaşayan Tanrı, yaşayan Baba Tanrı'ya inanıyoruz. Başka dinler sadece onların imanı ölü, o yüzden bir put yapıyor ve putun önünde diz çöküyorlar ve boyun eğiyorlar. Ama biz diri olan Tanrı, o Tanrı'ya iman ediyoruz ve bu imana kutsal ruh tanıklık ediyor. Ben de eğer kutsal ruh çalışmasaydı ben Tanrı'ya inanamazdım. Benim iman ettiğim bu iman hakkında Tanrı tanıklık ediyor. Kutsal ruh tanıklık ediyor ve garanti ediyor. Ve biz İsa adına inanıyoruz. Bu iman kutsal ruh tarafından tanıklık ediliyor. Ben günahımdan akranması ve doğru sayılmam. Buna kutsal ruh tanıklık ediyor. Benim birinci dirilişine katılmam ve Rabbin gelişinde dirilmem. Buna hepsi kutsal ruh tanıklık ediyor. Siz mesela kutsal ruh aradınız değil mi? Bizim kilise elemanlarına bunu cesaretli bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü hemen hemen herkes, burada olan hemen hemen herkes kutsal ruhu almışlar. Ve kutsal ruha katılmış olduğunuz için ben bunu kolayca anlatabilirim ve bu yüzden ben çok mutluyum. Ama kutsal ruh hakkında hiç tanımayanlar var. Yani kutsal ruhu tatmayanlar var. Yani böyle insanların imanın garantisi yok. İman tamamen inanamıyorlar ama biz öyle deriz. Tanrı bize sadece lanet diyerek ve herkese lanet diyerek sadece kendisini izleyen insanlara mesela sadece koruyormuş falan değil Tanrı. Tanrı'yı yanlış anlamayın. Yani bütün insanı günahından dolayı mahvolmak zorunda olduğu için, günah işlediler için, yani siz kutsal kitabı okuduğunuz için iyice biliyorsunuz. Adem bahçesinde onlar günah işlediği an, yani onlar hiç yani cinayet işlemedi, başka kötü günah işlemedi. Sadece Tanrı'nın yeme dediği o ağacından yediği için yani sonsuz yani ölmek zorunda kaldı. O cehennemde, onlar cehennemde ceza almaktan önce Adem bahçesinde yani toprak lanetlendi ve dikeni çarlı mesela çıktı. Yani tamamen mahvoldu değil mi? Yani bu günahından dolayı dünyadaki bütün durumlar, ortamlar tamamen bozuldu ve onların ruhu sonuçta cehennem ateşe atılmak zorunda kaldı. Yani kimse bundan kaçamaz. O yüzden kutsal kitapta ne diyor? Herkes bir kere ölüyor sonra yargılanacak diyor. Yani bundan kimse kaçamaz. Dolayısıyla böyle insanlık için Tanrı biricik oğlu İsa Mesih'i gönderdi. Ve onun aracılığıyla lütuf açsınlar ve kurtulsunlar diye yani İsa Mesih'i gönderdi. Dolayısıyla İsa'ya inanmadığı için cehenneme atılıyormuş falan değil. Tanrı öç alma için yani onları cehenneme atıyormuş falan değil. Niçin İsa'ya gönderdi? Çünkü mahvolanları kurtarma için, mahvolacak olanları kurtarma için. Dolayısıyla yani kendiler kurtulma için Kutsal Kitap ne diyor? Yaşamı seçin diyor. Yani İsa'ya inanmak gerekiyor. Biz şimdi dini hayatını sürdürmüyoruz. Kendimizi yetiştirme için yani dini hayatını sürdüren ya da felsefeci değiliz. Biz gerçekten kutsal ruh aracılığıyla iman ediyoruz. O zaman Tanrı ve bizim aramızda en önemli yani aracı var. Yani müjde aracıdır bu. Tanrı gözle görünmüyor. Tanrı'nın sesini kulağımızla işitemiyoruz. Ama o Tanrı ve biz ilişki nasıl kurabiliriz? Nasıl Tanrı'ya inanabiliriz? Tanrı'nın bize verdiği bereketi nasıl alabiliriz? Bunu yani bunu sağlayan da müjdenin aracı oluyor. Mesela ibadet olsun. Bunlar hepsi müjdenin aracı oluyor. Yani kutsal kitap yani birinci müjde aracısıdır. Kutsal kitap aracıyla biz Tanrı'yı tanıyoruz ve Tanrı'ya inanıyoruz ve İsa'nın başarısını biliyoruz ve öğreniyoruz ve inanıyoruz. Ve sonra nasıl yani ne gibi yücelik alacağımızı biliyoruz. Bu kutsal kitap gerçekten biz sadece yani ibadete katılma için bunu taşımıyoruz. Bu kitap bu kadar çok önemli. Siz mesela Tanrı'yla görüşmek istiyorsunuz ama gerçekten kutsal kitabı seviyor musunuz? Yani kutsal kitaba inanıyor musunuz? Bu kutsal kitapta birçok hikayeler var. Mesela yani elma ağacında yapraklar çok var ve 100 tane elma var. Ama yaprak yani ondan daha çok var. Yani 10 kat ya da 100 kat daha yaprak var. Daha çok çubuklar var. Ama sadece amacı neydi? Elma vermek, ürün vermek. Yani çiftçi o elma almak istiyor. Aynen bunun gibi kutsal kitapta birçok yapraklar gibi hikayeler var. Yani İbrahim'in hikayesi ve Davut'un hikayesi, Elçi Paulus'un hikayesi ama biz yani bunu öğrenmeye çalışmıyoruz. Yani onlar sadece peygamberler oluyor. Onların ilettiği, onların tanıklık ettiği, onların peygamberlik ettiği o sözlerini biz alıyoruz. Mesela yani suyun kaynağından su çıktığı zaman boru yani su borusu aracılığıyla yani bütün evlere dağıtılıyor. Aynen bunun gibi peygamberler aracılığıyla Tanrı'nın sözü dağıtılıyor. Yani kutsal kitap basit. Karışık değil. Yani çok basittir. Kutsal kitap basittir. Kutsal kitap sadece İsa'nın hikayesidir. Dolayısıyla Yuhanna 5:30'da da siz kutsal kitap aracılığıyla sonsuz yaşam alacağını düşünerek kutsal kitap okuyorsunuz. Bu kitap bana tanıklık ediyor. Ama siz sonsuz yaşam almak için bana gelmiyorsunuz diye İsa Mesih direkt söyledi. Yani peygamberler yani İsa Mesih Tanrı direkt yani bunu söyledi. Bu peygamberlerin söylediği söz değil. Yani İsa Mesih direkt bunu söyledi. Bu kitap İsa hakkında oluyor. Yani bunu İsa Mesih söyledi. Kutsal kitap İsa adının kitabıdır. O yüzden çok basit. Kutsal kitap o kadar karışık ya da zor falan değil. Yani hep beraber kutsal kitabı okuyalım. Yuhanna 20. bölüm. Yuhanna 20. bölümü açalım. Otuzdan 31'e kadar hep beraber yüksek sesle okuyalım. Sanki çok iyice çiniyormuş gibi okuyalım. Ne var ki yazılanlar İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edersiniz ve iman ederek onun adıyla yaşama kavuşursanız diye yazılmıştır. ne diyor? Yani iman edesin. Yuhanna 21-25'te İsa Mesih'in yaptıklarını hepsini yazamaz. Bu dünyaya sığmaz diyor. O kadar, yani onun yaptıkları çok var ama basitçe bir kitap olarak yazıldı. Niçin? Yani bu niçin böyle yani bir kitap olarak yazılmış? Çok basittir. Yani bunun nedeni çok basit. Ne oluyor? Yani iman edesiniz diyor burada. Yani iman etsin? İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz diyor. Yani biz kiliseye gelerek İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğuna inanıyorum diyoruz. Ama İsa Mesih Tanrı'nın oğlu olduğuna yani iman ederek mutlu olmuyoruz. İsa Mesih Tanrı'nın oğlu olduğuna inanıyorum diyerek de sadece kendi gayretiyle mücadele ediyor. Kendi inancıyla mücadele ediyor. Yani kendi inancı ile dua ederse hayal kırıklığına uğramak zorunda kalır. Çünkü niçin? Yani kendisi yani belli bir şekilde cevap yani istiyor. Şöyle olacağına inanıyorum diyerek yani dua ediyor ama yani o cevabı almayınca hayal kırıklığına uğruyor. Yani inançla dua etmeyin, imanla dua edin. Tanrı'nın isteğine göre dua edin. İman Tanrı'nın isteğine göre yaşamaktır. Ben de mesela bir gün nerede mesela inançla dua ederek çok başarısız oldum ama şimdi artık inançla değil iman. Tanrı'nın isteğine göre İsa Mesih de yani bize öğretti değil mi? Getsemani'de. O da yani kendi isteği vardı. Bu çamağa gerilmek istemiyorum demiş. Yani bu benden geçsin diye 2-3 kere dua etti ama yani hep İsa Mesih dedi ki benim istediğim gibi olmasın, senin istediğin olsun diye dua etti. Değil mi? Bizim isteğimiz gerçekleşmeyebilir. Ama bu Tanrı'nın isteği olabilir. Senin istediğin şey gerçekleşmemesi lazım diye Tanrı söyleyebilir. Bizim duamız Tanrı da istiyorsa yani o gerçekleşebilir. Ben geçmişte Shingidong'daki ibadethanenin arkasındaki Konyon apartman o arsa için yani her sabah yani orada dolaşarak dua ettim. Bu toprak bana gelsin diye, bu arsa bana gelsin diye. Görüm de gördüm. Yani melekler geldi. Ondan sonra yani arsayı iyice ayet ettiğini ve teyple böyle kuşadığını. Bunu kilise elemanlara söyledim ama yani ama sonra olmadı. Kilise elemanlar bana sordular. Yani sen görüm gördün, niçin yani öyle olmadın falan diyor. Ve ondan sonra yanında yine başka arsa geldi ve bunu almaya çalıştık ama başarısız olduk. Biz çok dua ettik bu arsayı almak için. Ama çok utançlı bir şeydi. Çünkü yani kilise üyeler düşündüler ki bizim pastorum çok güçlü ama yani hiç duanın cevabı gelmediği için. Yani iki arsa da mesela ben başarısız. Yani alamadığım için insanlar mesela açıkça söylemediler ama ben çok üzüldüm falan diyor bana gelerek sürekli ben üzüldüm diyor. Çünkü yani arsayı alamadığımız için. Ben de çok üzüldüm ama hemen şöyle düşündüm. Bu Tanrı'nın isteği. Ben onu istedim ama Tanrı istemeyebilir. İki kere de mesela. O yüzden Tanrı'ya şükrettim. Ve kaç ay sonra anında yani bu Central'ın arsası yani çıktı. satırlık olarak çıktı ve ben de bunu almaya çalıştım. Ondan sonra şimdi burada ayrıca lokanta olarak kullanılan bu arsa da çıktı. Ben de buraya kadar spor yapmak için, yani buraya kadar dolaşarak dua ettiğim ihtiyarlarla birlikte arsalar gelsin, bana gelsin diye dua ettiğim. Yani bir ay sonra biz yani bu arsaları aldık. Çünkü herkes yaramaz diye düşündüğü arsaydı o zaman da. O yüzden çok ucuzdu. Biz çok kolayca bunu alabilirdik. Ve şu tarafa da mesela Lider Central'daki o yerde de mesela arsa vardı. Yani bunu almak aslında çok zor. Ama Tanrı bunu sağladı. Mesela Şingitong'da mesela aslında önce Şingitong'da arsa almak istemiştim ama Tanrı'nın isteği bu değildi. Yani sen bundan daha büyük yani arsa gerekiyor, daha büyük kilise gerekiyor diye söylemiş oldu. Kutsal kitap ne diyor? Yani babanız senin ne ihtiyacı duyduğunu biliyor diye söyledi değil mi? Matta 6:8'te. O yüzden dua ederken inançla dua etmeyin. İlk önce şöyle dua edin. Yani yabancılar gibi boş boşuna dua etmeyin. Şöyle dua edin dedikten sonra gökteki babamız adın kutsal kılınsın diye yani dua öğretti. Yani adını yüceltmek lazım. Ama bugünlerdeki insanlar dua ederken onlar gerçekten Tanrı'nın adını yüceltiyorlar mı? Sadece kendisi ne ihtiyaç duyduğunu, yani ihtiyaç olanları, yani acil bir şeyleri sadece isteyerek Rabber diye dua ediyor. Ondan sonra pastör gelince, pastör benim için dua eder misiniz diye yani yalvarıyor. Ama ilk önce İsa'nın adını yüceltmek lazım. Yani adını gerçekten yüceltiyor mu? Yani yüzde kaça kadar yani kendi İsa'nın adını yüceltiyor. Sadece kendi ihtiyaç duyduğu o iş için yani yalvarıyor. Bazı hasta olanlarda mesela ailede sorunlar olanlarda sadece kendi sorunlar için sadece dua ediyorlar. O yüzden İsa'nın adını dışlıyor. İsa'nın adı önemli değil onlar için. İlk önce gerçekten onun adı kutsal kılınması gerekiyor. Yani kutsal kılınmak derken alt edilmek. İsa'nın adı çünkü Filipiler 2:8'de 9'da ne diyor? Bütün adın üstünde en üstün olan adı oluyor diyor. Yani bütün adının üstünde olan adı oluyor. İbraniler 1:4'te ne diyor? İsa'nın adı ne demiş? Gök ve yeryüzündeki bütün yani adlarından daha üstün olan ad olduğunu söylüyor. Yani kendi oğluna miras olarak verdiği ad oluyor. Yani o adı içimizde gerçekten var. Ve dünyanın herhangi bir kişiler olsun o yani o yücelliği kendisinde yok. Bütün insanlar yani ölünce bitiyor ama bu ad sonsuza kadar kalıyor. O sonsuz olan ve kutsal olan adı. Yani o ad kutsal kılınsın. O yüzden biz herhangi bir dua ederse etsin. Yani dua ne kadar acı olsa da ya bu sadece gündelik ekmek gibi yani çok ufak bir şey. İlk önce o sonsuz adını yüceltmek gerekiyor. Yani o sevinçle dolu olmak lazım. Tanrı'nın bize verdiği yani imanı ne olduğunu iyice bilmediğimiz için iyice kullanamıyoruz. Ama şimdi artık yani bugünkü bazını iyice işitin ve imanımızı ne olduğunu iyice belirleyin. Kutsal kitap ne diyor? Yuhanna 1:30-31'de ne demiş? Yani İsa Tanrı'nın oğlu olduğuna inansın diyor. Ondan sonra onun Tanrı'nın oğlu hem Tanrı'nın oğlu hem Mesih olduğunu inanması için kutsal kitap yazılmış. Yani Mesih derken gönderildiği anlamına geliyor. Mesela pastor için, diakos görevliler için el koyuyorlar değil mi? Yani el koymak derken mesedilmiş anlamına geliyor. Yani oysa gönderildiği anlamına geliyor. Oysa Tanrı kendi oğlunu gönderdi. Yani oysa İsa Mesih bu dünyaya gelip yaptığı bütün işi Tanrı'nın gönderdiği, Tanrı'nın gönderdiği o amaçla yani yaptı. Yani onun zulüm edilmesi ve onun çamurda ölmesi, bunların hepsi yani kendiliğinden kaynaklanmadı. Çünkü o Mesih'tir. Yani İsa Mesih sadece çamurda yani basitçe yani boş boşuna öldü diye düşünmemek lazım. O bakireden yani gebe kaldıktan sonra onun yaptığı her şey yani 33 yıldır yani o yaşadığı sürece yaptığı bütün şey babanın isteğini yerine getirme içindi. Yani buna inanmak lazım. O Mesih olduğuna inanmak lazım. Tanrı'nın gönderdiği kişi olduğuna inanmak lazım. Ondan sonra onun adı İsa adının gücüyle sonsuz yaşama kavuşabilsin diye yani Tanrı onu gönderdi. İsa Mesih Tanrı'nın oğlu olduğuna inansın ve onun Tanrı'nın gönderdiği Mesih olduğuna inansın. Ve o İsa'nın adıyla sonsuz yaşama kavuşsun diye yani kutsal kitabı bize sağladı. Yani kutsal kitap çok basit. Yani karışık bir şey değil. Yani kutsal kitapta mesela şu kral ne yapmış, bu kişi ne yapmış çok var. Ama yani bunu anlamaya çalışmak neye benzer? Çiftçi mesela meyveyi yani almadan yaprakları almaya benziyor. Biz İsa Mesih'in adının gücüyle Yuhanna 1:17'de ne demiş? O adı na inansın ve o adına sahip olanlar Tanrı'nın çocuk olma hakkını almış diyor. Yani Tanrı'nın çocuk olma hakkı. İsa Mesih Tanrı'nın oğludur. Onun yetkisi ne kadar büyüktür. O bu dünyada yani ölümü yendi ve gökte artık yargıç olarak oturuyor. İleride yargılayacak kişi. Onun yüceliği ne kadar büyüktür. Yani bu kadar büyük yetkiyi bize aynı şekilde veriyor. İsa Mesih ile birlikte bu yüceliği paylaşıyoruz. Dolayısıyla siz bu dünyada ufak şeyler için dua ettiğiniz zaman, mesela dua ederken ufak şeyleri istiyorsunuz ama bunlar aslında sadece Tanrı bunu biliyor ve Tanrı verebiliyor. Çok ufak bir şeydir. Çok kolay bir şeydir. Ama biz gerçekten Tanrı'nın oğlunun adını, İsa adını yani biz yüceltiyor muyuz? İsa adı içimizde var mı? İsa adı nedir? Evet. Şimdi ben yani benim adım Kim Gidong oluyor. Ki derken yani anlamı neymiş? Benim atam yani bu ki adını verdi. Ki derken yani yaba anlamına geliyor. Ben bu adıyla yani büyüklerden ben işittiğim için sonra ben yabasıyla ben yabayla mesela saman ve buğday ayet eden kişiyim diye İsa'ya inanmadan önce de yani bunu düşünmüştüm. O yüzden her zaman ben yani yabanın üstünde sadece buğday kalıyor. Bütün samanlar yani uçup gidiyor. Yani aynen bunun gibi adının anlamı var. Mesela bütün adının anlamı var. Bir çocuğa yani ad koyduğu zaman anlamı var. İsa'nın adı Tanrı'nın adıdır ve onun anlamı neymiş? Matta 1. bölümü açalım. Matta 1. bölümü açalım. 1:21. Adının anlamı nedir? Yani siz yani uyanık kalın. 21. ayeti. O da kendisine öyleyse sen kimsin? İlyas mısın? Diye sordu. O da değilim. Sen beklediğimiz peygamber misin? Sorusuna hayır yanıtı verdi. Yani onun adı İsa olsun. Adı İsa olacak diyor. Adının anlamı kendi hakkını günahından yani kurtarıyor anlamına geliyor. Biz İsa adının anlamını iyice bilmemiz lazım. Biz mesela para yani ne kadar büyük olduğunu yani anlayarak kullanıyoruz aynı şekilde. İsa adının anlamını iyice anlamak gerekiyor. Yani anlamı nedir? Yani halkını günahlarından o kurtaracak diyor. Matta 1, 21. ayet. Dolayısıyla insan İsa gelmeden önce hepsi yani günahından dolayı cehenneme atılmak zorunda. Yani bu toprak da mesela lanetli. Yani ruhu ise cehenneme atılmak zorunda. O yüzden Tanrı İsa'yı gönderdi ve günahından kurtarmak derken yasadan kurtarmak anlamına geliyor. Yani kutsal yasa altındaysa yani günahından kurtulamaz. Kutsal yasanın kaynağı nedir? Yani sevgidir. Tanrı'yı sevin. Birinciden dördüncü buyruğa yani emire kadar Tanrı'yı sevin oluyor. Ve beşinci emirinden onuncu emire kadar komşularını sevin oluyor. Bu on emir olarak yapıldı ve on emir yani sevgi oluyor. Yani onun kaynağı sevgi oluyor. Ve Musa ve peygamberler bunu yorumladı ve on emir yani sonra bin tane olarak çoğalıyor. Sürekli çoğaldı. O yüzden bu kutsal yasa derken sürekli şunu yapın, bunu yapın, bunu tutun. Yani sürekli yani yap diyor. Ondan sonra yani 999 kadar mesela yerine getirirse de bir tane mesela yerine getirmezse cehenneme atılmak zorunda. Çünkü lütuf yok. Yani şunu yap, bunu yap. Sadece diyor. Biz kutsal yasa olmadan önce yani Adem içinde biz ölüyüz. Ruhumuz ölü. Oysa her ne kadar yani bunu yerine getirirse de yani ruh kurtulamaz. Oysa kutsal yasa altında olan bütün insanlar günahkardır. Günahkar yani günahın ücreti ölümdür. Yani ölüm var. Günahın ücreti ölüm. O yüzden günahın ücreti yani ölüm olduğu için ölümün yetkisi yani olan İblis egemenlik sürdürüyor. O yüzden kutsal yasa altında olanlar yani herkes İblis'in baskısı altında olmak zorunda oluyor. O yüzden cinler de mesela içine giriyor ve sıkıntı veriyor. Çünkü kutsal yasa altında niçin mahvoluyorlar? Çünkü yani kutsal yasada hiç lütuf yok. O yüzden yani biz müste hakkında anlattığımız zaman yani kutsal yasayı yerine getiremeyebilirsiniz demiyoruz. Biz mesela beden olarak yaşarken mesela bunu yerine getirmek lazım ama yani bunu yerine getirerek kurtulacak demiyoruz. Yani böyle yanlış anlamamak gerekiyor. Kurtuluş yok orada. Yani onu yerine getirirse bereket alabilirsin mesela. Yani bazı insanlar müste hakkında yani anlattığı zaman kutsal yasayı yerine getiremeyebilirsiniz. Günah işleyebilirsiniz diye yanlış düşünüyor. Ben böyle yani öğrettikten sonra Tanrı'nın doğruluk hakkında yani öğrettiğim ondan sonra yanlış anlayanlar vardı. Berea hepsi de diyor. Nasıl yani böyle olur? Ağacın kökü yer altında ama yani gövde ve çubuk var. O yüzden meyve veriyor. Müste derken lütuf alın oluyor. Kutsal yasa hiçtir demiyor. Kutsal yasanın altında kurtulamazsınız demek istiyor. O yüzden kutsal ruhun yasasını İsrail'sen yaşayacaksınız diyor. Çünkü kutsal ruh bizim Mesih'in lütufunu almamızı sağlıyor. Yani Mesih'in lütufuna sahip olmamızı sağlıyor. Siz aslında ceza almak lazım ama Mesih'in başarısı artık bana geldi. O yüzden sen yani ceza almayabilir, lütuf alabilirsiniz. Lütuf aldınız. O yüzden kutsal yasanın, yani kutsal ruhun yasasını izleyin diyor. Günahından yani kurtulamazsa kutsal yasanın altında olmak zorunda. O zaman her zaman günahkarım diye düşünecekler. Yani o baskı altında sürekli olacak. Bugün de günahkar, sonra da, yani yarın da günahkar. Ölünceye dek günahkar oluyor. O zaman günahın ücreti ölüm oluyor. Ölüm yetkisine sahip olan İblis, yani bu kişiye egemen olabilir. O yüzden İblis nedir? Diabolos oluyor. Dia derken bölme anlamına geliyor. Yani çocuklar arasında, anne babalar arasında bölücülük eder. Sürekli bölücülük eder. Yani mahvediyor. Hepsi mahvediyor. Bütün yani ağacın çubuklarını sanki yani kovuyormuş gibi yapıyor. Dolayısıyla oradan kurtulması gerekiyor. İsa'nın adı derken başka çaresiyle sen bütün hayat boyunca kendini yetiştiriyorsanız da bütün yani gün boyunca oruç tutarsanız ölüm yetkisinden kurtulamazsınız. Ölüm yetkisinden sahip olan iblisten kurtaran sadece İsa'nın adı oluyor. Bu ruhsal bir şey. O yüzden biz dua ettiğimiz zaman İsa'nın adıyla dua ediyorum diyoruz. Sadece dua ederken İsa'ya İsa'nın adıyla dua ediyorum demek değil sadece. İsa'nın adını İsa adıyla ilgili bilgiyle bor olmak lazım. Bunu yani bilerek sevinçle bor olmak lazım. İsa'nın adına dayanıyorsanız o lanetten tamamen özgür olursunuz. Ama bugün siz İsa'ya inanarak gerçekten o şekilde özgür müsünüz? O lanetten özgür müsünüz? Bu ne kadar biz yani üzüntülü bir şey. O yüzden İsa'ya inanın diyor. İsa'nın adına inanın diyor. Hep beraber Yuhanna 17. bölüm. Yuhanna 17. bölüm. Yuhanna 17. bölüme bakalım. Hep beraber yani kutsal kitabı arayalım. 11. ayetin 13. ayete kadar yüksek sesle 11. ayetin 13. ayete kadar ben artık dünyada değilim ama onlar dünyadalar. Ben sana geliyorum kutsal baba. Onları bana verdin. Kendi adınla koru ki bizim gibi bir olsun. Kendileriyle birlikte olduğum sürece bana verdin. Kendi adınla onları esirgeyip korudun. Kutsal yazı yerine gelsin diye mafa giden adamdan başka içlerinden hiçbiri maf olmadı. İşte şimdi sana geliyorum. Sevincimin onlarda tamamlansın için bunları ben dünyadayken söylüyorum. İsa yani burada dua ediyor. Babanın bana verdi. Babanın adı. İsa'nın adı. Bana verdiğin İsa'nın adı. Onlara ver. Onlar da baba ve ben bir ordumuz gibi. Yani Tanrı'yla düşman olmadı anlamına geliyor. Yani onlar da bizim gibi bir olsun ki onlar da Tanrı ve İsa ya İsa'yla düşman olmasın ve bir olsun diye dua ediyor. Ben dünyada olduğum sürece onlar babanın verdiği adıyla onları korudum. Onları dünyadan götürmeye çalışmıyorum. Dünyada korunmasını istiyorum. O yüzden babanın bana verdiği adıyla ben sevinçliyim. Bunun gibi onlara da ver ki, adını ver ki, yani benim sevincim onlarda bol olsun diyor. Yani İsa'nın adıyla sevinçle dolu musunuz şimdi artık? Siz her zaman kaygı içinde, yani ticaretten dolayı, yani ailedeki sorunlardan dolayı, şu sorunlardan dolayı sürekli kaygı içinde. Ama gerçekten İsa'nın adının sevinciyle yani bol musunuz? Yani böyle bol olmadığı için günahından yani özgür yani olduğunu hissetmiyor. O yüzden ölüm yetkisine sahip olanlar yani egemen oluyor ve yani onlar onun işçisi olan cinler sürekli gel yaparak sıkıntı veriyor. Gerçekten siz özgürsanız İsa'nın adıyla mutluluk hissetmeniz lazım. Hep beraber diyelim. Ruhum İsa'nın adıyla mutlu olanım diyelim. Ruhum İsa'nın adıyla mutlu olalım. Ruhum İsa'nın adıyla mutlu olalım. Gerçekten İsa'nın adı İsa, yani İsa'nın adıyla mutluydu. O bu dünyadayken ne kadar sıkıntı çekti, sürüm verdi değil mi? Ama Tanrı ona gök ve yerdeki bütün herhangi bir şeyden daha yani onların tatmadığı, yani o adını miras olarak verdi diye. İsa adını miras olarak verdi diye yani Kutsal Kitap söylüyor. O adını bize verdi ve siz de gök ve yeryüzündeki, yer altındaki bütün yani ruhlar olsun. Onun adına diz çöksünler ve onun adıyla Tanrı'yı yücelsin diye. Yani Filipliler 2.9'dan 11'e kadar anlatıyor. Siz niçin İsa adıyla mutlu değilsiniz? Yani siz her zaman yani sanki imanı güzelmiş gibi davranıyorsunuz ama yani herkes Tanrı'ya gelerek yalvarıyor. Şunu ver, bunu ver diye sanki dilencilik yapıyor ve kendisini yetiştiriyor. Sadece kendisini yetiştirme için gayret ediyor. İsa'nın adıyla gerçekten mutlu musunuz? Ama yani o bizi lanetleyen, lanet ruhu, ölüm yetkisi olan İblis'in elinden bizi kurtardı ve bizi günahkar denen bu yani bu şeyden yani kurtaran o özgürlük İsa'nın içinde bor olması lazımken yani burada sürekli baskı altında. Yani siz mesela dua ettiğiniz zaman yüreğinizde İsa'nın adı ne kadar çok var. Yani sadece kösede yani 50'de 1'e kadar ve geri kalan bütün geri kalanlar bütün şey yani kaygı. Bütün gayretle yani kendi sorunlarını çözmeye çalışıyor. Ondan sonra bunu iman olarak düşünüyor. Ama İsa Mesih söyledi. Ben şunu söylüyorum ama bu dünyada iman görebilecek miyim diye İsa Mesih söyledi değil mi? Yani ama bizim kilise elemanlar yani herkes kutsal ruhu tattığı için ve bu iman hakkında böyle paylaşabildiğim için çok sevinçliyim. Yani kutsal ruh bize geldi. Bu sanki İsa adının bize gelmesine benziyor. Yani kutsal ruh İsa'nın adıyla içimize geliyor. Yani ben kutsal ruhu adım değil mi? Yani İsa adı yani içime geldi. Bu tecrübe olması lazım. O yüzden İsa adının mutluluğu hissetmek gerekiyor. Gerçekten İsa'nın adıyla mutlu olsun diye İsa'nın adıyla kusuyorum. Gerçekten İsa'nın adıyla mutlu olmak lazım. O adıyla ben Tanrı'nın çocukları olma hakkı bende var. O yüzden günahın kölesi değilim. İblisin çocukları değilim. Şimdi artık Tanrı'nın çocukları olma hakkı ile dolu. Çünkü onun adı içimizde. İsa adı bende onu nasıl bilebilirim? Çünkü kutsal ruhu tecrübe ettiyse gerçekten yani İsa'nın adı yani kendisinde olduğunu iyice bilebilir. Hep beraber yerden kalkalım. Niçin İsa'nın adını yani çağırmak gerektiğini bilmemiz lazım. Biz şimdi gerçekten İsa adıyla mutlu olmaya çalışalım. Sizin kaygınızdan İsa'nın adı daha büyük olması lazım. Yani bu dünyada acı olan yani sorunlar ne kadar çok varsa da İsa'nın adı bundan da kaç kat daha büyük olması lazım. Ruhum İsa'nın sevinci Baba'nın bana verdiği o adı için yani içimde yani sevinç bol olması gibi yani bana verilen o adı onlara da ver ki bana verilen o sevinçle dolu olsun diye İsa Mesih söylediği gibi. İsa'nın adının sevinciyle dolu olsun diye İsa'nın adıyla kusuyorum. Gerçekten 3 kere İsa diye çağırarak şimdi artık yani siz İsa'nın adını çağırın oysa İsa'nın adını çağırın diyor. Günahından özgür olmasa yani size sıkıntı veren cinden kurtulamazsınız. İsa'nın adını yüksek sesle çağıralım ve gerçekten bu sevinçle bol olsun diye yardım et diye dua edelim. Ve bütün hayat boyunca ben bu sonsuza kadar bu sevinçle bol olmak istiyorum diye hep beraber İsa diye çağırarak dua edelim.